göz damarlarının dumura doğru gitmesi. Yıllardır ağır ağır, birike birike ve bir gün, bir anda, bir sıçrayışla körlük. Burada da diyalektik. Halil, her yerde diyalektik. Ama belki tedavide yeni bir keşif, şifaya doğru sıçrayış ve ölümden önce kaybetmemek aydınlığı. Halil zaman zaman unutuyordu hastalığını gözlerinin, zaman zaman hatırlıyordu. Ve derisinin altında bir yerde ince bir damar kopmuş gibi oluyor, yüreği çarpıyordu alabildiğine. Ve zor tutuyordu kendini soluk soluğa nefes almamak için. Sonra sükun, sonra dalgınlık. Bir kapıdan girer gibi girerdi dalgınlığının içine Halil. Eski İstanbul evlerinin taşlıklarına benzerdi bu dalgınlık. Bembeyaz tülbenti, kuyusu, kalaylı maşrapasıyla, yumuşak, serin ve alacakaranlığında kederli masallardan bir şeyler biraz. İki karyolanın etrafına toplanmıştı koğuşta hastalar. Birincisinde Arap kirli Ali, namazda oturur gibi diz çökmüştü yatağa. Sol dizine yayılmış turuncu yazma mendili. Gözleri ve bıyıkları pırıl pırıl, simsiyah. Ve yanağında buruşuk, cilalı yeri bir Antep çıbanının. Ali rüyasını anlatıyor ve saygıyla dinliyor ötekiler. Saygıları rüyayı görene değil, rüyayadır. Hayırdır inşallah. Hayra yor, hayır ola. Uzun bir arazi gördüm. Öyle sulanmış. Ben al beygirlerle çift sürmekteyim. Öküzle çift sürmek adeti değişmiş köyde. Bir silah patladı arkadan. Ali'nin sözünü kesip sordu biri. Sesini duydun mu? Duymadım. İyi, duymadığın. Duymadığın çok iyi, çok. Ama dur hele, duydum gibi. Zararı yok. Duysan da olur. Değil mi ki arazi sulanmış ve hem de geniş? Resimli bir derginin etrafındaydı ikinci karyola. Dün gece Halil'den aldılar insanları, aletleri ve yangınları ile harp resimleri. Mehmetçiklere bak hele, Mehmetçiklere bak. Onlar Mehmetçik değil be, İngiliz askeri. Olsun, hepsi Mehmetçik. Şunlar da İtalyan mı? Şapkalarından belli, İtalyan. İtalyanlar harpçi millet değil canım, kibar insanlar. Recep damdan düşer gibi karıştı söze. Harbe girdiğin zaman bir gavur öldürüp, bir yudum içersen kanını, korku kalmazmış. Hepsi Recep'e baktılar. 15-16 yaşlarındaydı. Yüz yuvarlak. Herkes de alay eder ve sıkışınca boynunu büküp nazlı nazlı gülümserdi. Okumaya meraklıydı. Bütün vilayetlerde kaza ve nahiyeleri ezbere sayardı. Şimdi bunu nereden çıkardın ulan? Şehit babamdan duydum, şehit babam. Şehit düşmüş ben 6 aylıkken. Aydınlı Talip Çavuş vurdu dergiyi Recep'in kafasına. Canın çıksın Recep. Talip Çavuş seyrek sarı saçlı, yeşil gözlüydü. Bal mumundan dökülmüş gibiydi yüzü. Yumuşacık konuşur, ansızın sinirlenir, günlerce küserdi insana. Recep'le ahbaptılar. Anne derdi Talip Çavuş'a Recep. Jandarma Refik karıştı söze. 6 haftada işin tamam diyormuş Rus'a Alaman. Köroğlu'nda okudular. Çerkeşli tenekeci Müslüm cevap verdi. Yüzü baltayla yontulmuş gibi bir adam. Rus baba yıkılmaz kolay kolay. İçi çürükmüş. Öyle laflara boş ver. Kayseri'ye vardın mı? Bize bir bez fabrikası kurdu herifler. Eşi emsali dünyada yok. Bir amele evleri var. Halt etmiş vali konağı. Talip Çavuş yumuşacık konuştu. Şimdi İngiliz de Rus'la beraber. Jandarma Refik itiraz etti. İngiliz'e kaçak güreş yapar diyorlar. Recep'in eline geçmişti dergi. Son sayfada çölde İngiliz askerlerini eğlendiren kızların çıplak beyaz bacaklarına bakıyordu. Ve yüz yuvarlak yüzünde kısılan gözleri hiç de alaycı değildiler. Telaşlı sesler geldi koridordan. Vizite başlıyor diye hastalar dağıldı yataklara. Halil uyandı dalgınlığından. Kapı birdenbire açıldı. İstanbullu İsmet Hanım eşikte. Halil Bey dedi. Doktor öldü. Ne yüzünde bir başkalık vardı İsmet Hanım'ın, ne sesinde. Hatta kumral kaşları artık deminki gibi karmakarışık değil, yine taranmış samur gibiydiler. Doktor Faik Bey öldü diye tekrarladı ve kapıyı hızla çekip gitti. Hastalar afalladılar. Bir doktorun, hele bir başhekimin ölümü kavranılmaz bir şeydi onlar için. Ve bir vuruşta yıkıyordu bütün sağlık ümitlerini. Arap Kirli Ali mırıldandı. Allah rahmet eyleye. Allah ecir sabır vere çoluk çocuğuna. Talip Çavuş yavaşça konuştu. Kimsecikleri yokmuş dedilerdi. Bir başınaymış bu dünyada. Ve nasıl ansızın şaşırıp sindiyse koğuş, yine öyle ansızın harekete geçti. Hastalar fırladılar koridora. Hastane katibiyle karşılaştı Halil. Halil'in ellerine sarıldı katip. İntihar dedi, intihar. Kendini zehirlemiş. Yatağında çırılçıplak yatıyor. Bu kadar gecikince merak ettik. Kapısı kilitli. Bende bir eşi var anahtarın. Muavinle birlikte açtık. Sormayın. Halil kurtardı ellerini katipten ve sesinde yırtılan bir şeyle ve kendisi de niçinini bilmeden sordu. 48 yaşındaydı değil mi? Ve gözlüklerinin camlarını siliyormuş gibi yapıp örterek gözlerini yürüdü, taş merdivenlerin üstüne güneşe çıktı. Bozkır aydınlık ve ılıktı. Birdenbire Halil'e yalanmış gibi geldi Faik Bey'in ölümü. İntiharı bilhassa, hele kendi kendini zehirlemesi. Halbuki bir dakika önce Halil bunun izahını yapmıştı kafasında. Geri döndü ve hareketlerinin mantığını kendi de anlamayarak telaşla geçti koridoru Faik Bey'in odasına doğru. Kapı açıldı, ölüyü sedyenin üstünde dışarı çıkardılar. Beyaz bir çarşafla örtülüydü. Halil duvara dayadı sırtını, yol verdi. Geçtiler. Doktor Faik Bey'in ölüsü önde, arkada katip ve elleri cebinde müdür umumi. Yığılmıştı koğuş kapılarına hastalar. Ve başka sedyelere baktıkları gibi kuşkuyla değil, kaygıyla değil, merakla bakıyorlardı doktorun sedyesine. Faik Bey'i morga indirdiler. Kapısı kapandı koğuşların ve Halil'in karşısında koridor bomboş, sessiz, upuzun kaldı bir vakit. Kulağının dibinde bir kadın çığlığı duydu Halil. Bakındı silkinerek, solda ameliyat salonunun kapısı aralıktı. Ve buzlu camları aydınlatmıştı içeriden. Kör, bebeksiz, beyaz bir göz gibi aydınlık, mücerret, saf akıl gibi bir şey. Sokuldu kapıya Halil. Ve her nedense kötü bir iş yaptığını sanarak, bakmaması gereken bir yere baktığından utanarak içeri baktı. Demin buzlu camlarda gördüğü aynı ihtirassız, aynı kansız ve sinirsiz aydınlığın içinde, pırıl pırıl aletlerin arasında ve üstünde doğum masasının sırt üstü devrilip yaslanmış bir kadın yatıyordu. Alabildiğine ayrıktı bacakları ve kasıklarına kadar geçirilmiş beyaz bezlerin ortasında kocaman, çıplak, müthiş bir çiçek gibiydi çiftleşme yeri. Kadın iniltilerle sarsılıyordu. Bileklerinden tutmuştu İsmet Hanım, baş hemşire yanındaydı dahiliye doktorunun. Faik Bey'in yerine diye düşündü Halil. Dahiliyeci ne anlar bu işten? Bir kaza çıkarmasa bari. Yeni bir çığlıkla sarsıldı kadın, başı düştü sola. Tanıdı Halil. Sabahleyin yatakta siyah saçlarını tarayandı. Katılaşıp şişiyordu karnı sancılarla. Tenasül nahiyesi fırlıyor öne doğru ve yarı kanlı bir madde sızıyordu. Bütün memeli hayvanlar gibi diye düşündü Halil. İnekler, kediler, köpekler gibi, kainat gibi diye düşündü Halil. Doğuran ağaçlar, yıldızlar, cemiyetler gibi. Yumurta biçiminde açılıp büyüdü çıplak ve müthiş çiçeğin ortası. Ve bir karartı belirdi derinliklerinde, bu yumuşak ve ıslak saçlarıydı gelen çocuğun. Her ıkıntıda Artık biraz daha büyüyordu yolun ağzı. Ve nihayet bir çocuk kafası iriliğinde karanlık, gazlı bir tamponla tazyik etti doktorun lastik eldivenli eli lohusanın makadını. Ve Halil birdenbire müthiş bir utanç duydu. Ayşe de Haseki de böyle doğurdu demek diye düşündü. Çocuğun kafası çıktı meydana. Doktor çevirdi çocuğun yüzünü anasının sağ bacağı içine doğru. Sonra sol omuzunu, sonra ötekini çekip çıkardı. Sonra kollar, gövde ve bacaklar. Çocuk ellerinde doktorun ve göbeğinden bağlı annesinin içerisine. Doktor iki pensle sıkıştırdı göbeği, kesti makasla. Ve Halil o zaman dünyanın en güzel sesini duydu. Yeni doğanın ilk zafer türküsünü. Ve yüreği sevinçle dolu kapattı usullacık kapıyı. Ender'cim, 21. bölümle 3. kitabı tamamladık. 4. kitaba geçiyoruz artık. Herhalde bu bant tamam, bunun arkasına geçeriz. Bilirim efendim. Yalan. Hiçbir şey bilmiyorsun. Koyunzade Şerif Bey'in neden pirincini almadın? Rüşvet vermiyor diye mi? Ben rüşvet yemem. Koyunzade'nin pirinci bütün çürümüş. Alırsam mesul olurum ve hazine zarar görür. Size mi kaldı hazineyi düşünmek? Biz neciyiz? Biz hazineyi düşünmüyoruz, öyle mi? Haydi gidiniz, pirinci alınız hemen 35 kuruştan. Sizin ambarın önüne kadar getirmiş zaten. Bu kadar da hüsnü niyeti var adamcağızın. Müstahsile müşkülat çıkar mı oğlum? Milli serveti korumak ödevimizdir. Kolaylık göstermeliyiz cumhuriyet ekonomisine. Anladınız mı evladım? Kırtasiyecilikle değil, halka yardım ederek kendini göster. Altı umdemizden biri halkçılıktır. Haydi oğlum, mahcup etme beni. Şerif Bey'e söz verdim. Kemal ezildi büzüldü ve inat ederek değil, adeta yalvararak konuştu. Yapamam beyim, mesul olurum. Müfettiş tiksintiyle baktı Kemal'in ela gözlerinin içine. Giritlilerden almak isterken mesuliyeti düşünmedin mi? Onların malı çürük değildi efendim. Kırıktı biraz, 35 verdim. Müfettiş kısa kollarını kaldırdı havaya. Giritli şirketin pis, kırık pirincine 35 veriliyor, fakat beğenilmiyor bir Öztürk'ün malı. Sonra bu buhranlı yıllarda biz uğraşıp duralım. Parti, hükümet, meclis, Türk vatanında Türk'ü hakim kılacağız diye. Müfettiş kollarını indirdi, sustu, dolaştı biraz, durdu pencerenin önünde, tekrar trompet çaldı. Döndü ve tekrar Kemal'in karşısına dikilip, eğildi delikanlıya doğru ve sordu tokatlıyormuş gibi. Sen nerelisin? Akşehirli. Yalan. Akşehirliler Türktür ve merttirler. Siz düşmanlık ediyorsunuz Türk ırkına. Bana bak delikanlı, bana. İki parmağını uzattı Kemal'in yüzüne doğru. Ben adamın gözünü çıkarırım. Benim kim olduğumu biliyor musun? Kana batmış gibi kızardı ince uzun yüzü Kemal'in. Omuzlarıyla kolları titremeye başladılar. Ve isyan eden, çaresiz bir çocuk gibi boşandı hıçkırıklarla. Kendini tutmaya çalışıyor, fakat ara vermeden geliyordu hıçkırıklar. Ve yağmur gibi iniyordu esmer yanaklarına gözyaşları. Nihayet haykırabildi bir solukta. Almayacağım, Koyunzade'nin pirincini almayacağım, almayacağım. Ve kapattı yüzünü elleriyle, geri geri çekildi, adım adım, döndü ve başı önde fırladı odadan. O gece Kemal uyumadı sabaha kadar. Haksızlığa isyan ve işten atılmak korkusu. Gecenin ilk saatlerinde isyanıydı üste çıkan, fakat sabaha karşı korkusu geçti öne. Ve saat 8'de ofiste masasına oturduğu zaman Kemal Bey yenilmişti büsbütün. Sen enayinin birisin, sen eşoğlu eşeksin diyordu kendi kendine. Ve Ankara'dan telgraf gelecek diye bekledi. Derhal istifa ediniz. Ve telefon çalacak diye bekledi. Koyunzade 5 kuruş iniyor. Sen de uzun etme, 30'dan al. Ne telgraf geldi, ne telefon. Fakat gürültüler ve haykırışmalar geldi dışarıdan saat 9'a doğru ve kırılan camların şangırtıları. Muhasebeci girdi telaşla odaya. kısa boylu, şişman ve elleri ceketinin çok uzun kolları içinde kaybolmuş bir adamdı. Kemal Bey dedi, yanaklarını şişire şişire. Borsayı bastılar Kemal Bey, geliyorlar bizim tarafa. Basan kim, ne oluyor? Ahali bastı. Şehrin bütün baldırı çıplakları merdivenlerde. Buğday istiyorlar. Siz derhal polise telefon edin, ben gidip bakayım. Muhasebeci polise telefon ederken Kemal'in masasından Kemal fırladı dışarıya. İnsanla doluydu ofis kapısının önü, borsa salonu, merdivenler. 100-150 kişi kadar vardılar. Fakat Kemal'e milyonlarcaymış gibi geldiler. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Yalın ayak, takunyalı, kasketli, başörtülü, baş açık, uzamış tıraşları ve fıldır fıldır gözleriyle milyonla, karınca gibi milyonla insan. Salonun camekanı parçalanmıştı. Başı döndü Kemal Bey'in ve kararan gözlerinin içinde bir çocuk gördü yalnız. Cam parçalarıyla kesilmişti çamurlu, çıplak, mini mini ayağı. Kan akıyordu. Ve kımıldanan siyah bir etekliğin altında yere oturmuş, ağlıyordu çocuk. Kemal'in gelmesiyle bağırışmalar çoğaldı. Ekmek isteriz. Buğdayı çıkarın ortaya. Kime saklıyorsunuz? Kendileri has ekmek yer domuzlar. Elbette yiyecekler, buğday ellerinde. Buğday almadan şuradan şuraya gitmem. Şehrin varoşlarından gelmiştiler. Kamış damlı balçık kulübelerden. Pirinç tarlalarının ırgatlarıydılar. 4 polis göründü aşağıda. Çıkmak istediler merdivenleri. Halk bırakmadı. İkisi ısrar etti. Dayak yediler. Koşarak döndü odasına Kemal. Valiyi buldu telefonda. Beyefendi, burası ofis, halk yığıldı. Biliyorum, benim de burada belki 500 kişi var. Bir kısmı da Koyunzade'nin pirinç çuvallarını yağma ediyorlar sizin ambarın önünde. Geliyorum. Vali geldi. Otomobilinin arkasında koşan yüzlerce insanla beraber. Doldu ağız ağıza Akasyalı cadde. Bağıra çağıra valiye yol verdiler. Bir mısır koçanı attı birisi arkasından. Vali yukarıya çıktı. Fakat peşinden çıkmak isteyen 3 polisi bırakmadılar. Vali girdi Kemal'in odasına. Dilenciymiş de para istiyormuş gibi yalvardı. Buğday dağıtınız Allah aşkına çabuk. Kemal baktı valinin sapsarı ve terlemiş yüzüne. Umum müdürlükten emir gelmezse dağıtamam beyefendi, mesul olurum. Vali kulağını çekiyorlarmış gibi bağırdı. Platindi, parladı önde 2 dişi. Sen mesul olursun da ya ben ne olurum? İsyan edecekler, isyan, kan dökülecek. Ve bıraktı kendini Kemal'in iskemlesine, bitkin fısıldadı. İş büyürse azlederler beni. Çoluk çocuğum var oğlum, sen gençsin, bekarsın. Umum müdürlüğe tel çekelim, vali bey, Ankara'ya. Cevap gecikir, beklemeye vakit yok. Siz bana yazılı emir veriniz vali bey. Veremem, mesul olurum, selayetimin haricinde iş göremem. Dışarıda uğultular köpürdü. Bir taş attılar sokaktan pencereye ve odanın kilitli kapısı tekmelendi. Polis düdükleri ötüyor arsız arsız. Vali fırladı yerinden. Alaya telefon edeceğim, asker yollasınlar. Polisler baş edemiyor. Açtı telefonu. Baktı imdat arar gibi Kemal'e. Kemal ses çıkarmadı. Vali kapattı telefonu. Olmaz. Alaya telefon etmek olmaz değil mi? Bu kadarcık işi idare edemedin derler adama, öyle değil mi? Cevap versenize, niye konuşmuyorsunuz, bana bir akıl verin. Birdenbire müthiş bir kibirle kızardı Kemal'in ince uzun yüzü. Ve fedakarlığın gizli hodbinliğini kendi kendine karşı ince bir merhamet ve durdurulmaz bir hamle halinde duydu ve konuştu sesi boğularak. Peki, ben vereceğim buğdayı. Bütün mesuliyet bende kalsın. İsterlerse mahkemeye sevk etsinler beni. Kaç ton buğday istiyorsunuz beyim? 50, ne bileyim 60 ton olsun. Ben size 400 ton vereceğim. Buğdayı verdi ve derhal tel çekti Ankara'ya. 2 gün sonra geldi cevap. Vaziyeti idarede devam ediniz. Mesele kalmamış oldu böylelikle. Ve o kadar keyiflendi, kendini öyle kudretli duydu ki Kemal ve o kadar bahtiyardı ki parti müfettişinin de hatırı kalmasın dedi. Koyunzade'nin pirincini de al ve yağmadan kurtulanları aldı 40 kuruştan ve mavi bir zarfın içinde soktu ceketinin dış cebine ilk rüşvetini. ve ertesi gün gitti D şehrine, göresi gelmişti iki çocuklu Esmer Taze'nin utunu ve etini. Atlantik'in dibinde upuzun yatıyorum efendim. Atlantik'in dibinde dirseğime dayanmış. Bakıyorum yukarıya. Bir denizaltı gemisi görüyorum. Yukarıda, çok yukarıda başımın üzerinde. Yüzüyor 50 metre derinde balık gibi efendim. Zırhının ve suyun içinde balık gibi kapalı ve ketum. Orası cam göbeği aydınlık. Orada, efendim orada yeşil yeşil, orada ışıl ışıl, orada yıldız yıldız yanıyor milyonlarla mum. Orada ey demir çarıklı ruhum, orada tepişmeden çiftleşmeler, çığlıksız doğum, orada dünyamızın ilk kımıldanan eti, orada bir hamam tasının mahrem şehveti, mahrem şehveti efendim, gümüş kuşlu bir hamam tasının ve koynuna ilk girdiğim kadının kızıl saçları. Orada rengarenk otları, köksüz ağaçları, kıvıl kıvıl mahlukları deniz dünyasının, orada hayat, tuz, iyot, orada başlangıcımız Hacı Baba, orada başlangıcımız. Ve orada hain, çelik ve sinsi bir denizaltı gemisi. 400 metreye kadar sızıyor ışık. Sonra alabildiğine derin, alabildiğine derin karanlık. Yalnız ara sıra acayip balıklar geçiyor karanlığın içinden, ışık saç. Sonra onlar da yok. Artık dibe kadar inen kat kat kalın sular, kat'i ve mutlak ve en dipte ben. Ben upuzun yatıyorum Hacı Baba. Upuzun yatıyorum dibinde Atlantik'in, dirseğime dayanmış, bakıyorum yukarıda. Avrupa Amerika'dan Atlantik'in yüzünde ayrıdır, dibinde değil. Gaz gemileri gidiyor yukarıda, çok yukarıda, birbiri peşiz. Omurgalarının altını görüyorum, omurgalarının altını. Dönüyor keyifli keyifli pervaneli. Dümenleri ne tuhaf suyun içinde, insanın teker teker tutup kıvırası geliyor. Köpek balıkları geçti gemilerin altından. Karınlarını gördüm. Ağızları da orada. Gemiler şaşırdılar birdenbire. Herhalde köpek balıklarından değil. Denizaltı gemisi bir torpil attı efendim. Bir torpil.